Ayrım 9, sayfa 89. Baron istilası, Timur Soygan. Ceset bulunamadı. Polis operasyonundan kısa süre sonra iş makinelerini Ormanada sitesine getirdi ve 167 numaralı villanın bahçesinde kazı başladı. Milyonlarca dolarlık villaların arasında iş makineleriyle ceset aranıyordu. Villanın sahibi de bahçesinde aranan ceset de uyuşturucu kaçakçısıydı. İddiaya göre Avrupa'da 50'den fazla kişinin öldürüldüğü mafya savaşında bir cinayet de burada işlenmişti. Ancak villanın bahçesinde yapılan kazıda ceset bulunamadı. Polis cesedin bir süre sonra buradan taşındığını ve yerine depo yapılarak izlerin silindiğini düşünüyordu. Bahçeye bu depoyu yapan kişi de kısa süre içinde bulundu. Ayhan Arslan. Soruşturmanın her anında adı biraz daha öne çıkan Hakan Kaplan'ın lokantasında 8-9 yıldır çalışıyordu. Lokantanın teknik servisten Sıva'ya kadar tadilat işleriyle ilgilenirdi. Boris olarak tanıdığı kişinin evine de tadilat işleri için daha önce gittiğini anlattı. 25 Kasım 2022'de alınan ifadesinin devamında şöyle konuştu. Yaklaşık 2 yıl önce Orman Ada sitesinde yılbaşı hazırlıkları yapılırken Boris olarak tanıdığım kişi beni cep telefonundan aradı ve tadilat işi olduğunu söyledi. Para kazanmak için kabul ettim. Zeki ve Mehmet isimli arkadaşlarım da benimle çalıştı. Bahçeden 13 küçük kamyon toprak alıp Zekeriya köydeki döküm sahasına boşalttık. Evin bodrum katındaki sauna kırılmış ve temizlenmiş haldeydi. Buraya buhar odası, jacuzzi ve küvet duvarı yaptık. Cinayet temizliği. Villada işkence ve cinayet izlerinin silindiği iddiasıyla polisin soruşturması devam ediyordu. Sitenin kayıtlarına göre 167 numaralı villaya Risto Mijanović'in öldürüldüğü iddia edilen tarihten 5 gün sonra 15 Kasım 2020 günü temizlik şirketi gelmişti. Saral Temizlik Şirketi'nin sahibi Güngör Markoç ifadesinde şöyle konuştu. Bize muhtemelen internet üzerinden ya da telefonla ulaşıldı. 15 Kasım 2020 günü ben ve 5 temizlik çalışanım villaya gittik. Bizi karşılayan çok az Türkçe bilen adam evin komple temizlenmesini istedi. Ama ev çok temizdi. Biz temizlik yaparken evin sahibi balkondaki sallanan sandalyede oturuyor. O sandalyeyi sürekli siliyordu. Yanında bir testere vardı. Akşama kadar bu sandalye ile uğraştı. Temizlik bittikten sonra ev sahibi bütün evi vakum yapmamızı istedi. Ben evin temiz olduğunu, vakuma gerek olmadığını söyledim. Anlamsız şekilde ısrar etti. Ben şaşırdım ama bütün evi vakum yaptık. Evden ayrılacakken bizden vakum makinesini bırakmamızı istedi. Para karşılığı bıraktım ama daha sonra geri aldığımız sırada para ödemedi. Bu noktada Risto Mijanović'in öldürülmesiyle ilgili Sırbistan'dan gelen bilgi notundaki şu bölümü hatırlayalım. 9 Kasım 2020 tarihinde İstanbul Uskumru köyde bir restoranda kaçırıldı ve öldürüldü. Hakan Kaptan Uskumru köyde Brio isimli İtalyan lokantasının sahibiydi. Zeliko Bojanić hakkında bilgi toplayan polisin karşısına sürekli Hakan Kaptan ismi çıkıyordu. Boyan için villasının elektrik, su, doğalgaz faturaları Hakan Kaptan adına düzenlenmişti. Boyan için kullandığı telefon hattı da Hakan Kaptan adına kayıtlıydı. Hatta Boyan için kullandığı Porsche marka otomobilin sahibi de Hakan Kaptan görünüyordu. Ayrıca ailece Uludağ'a tatile gidecek kadar yakındılar. Zeliko Boyan için cep telefonundaki imajlar alındığında Hakan Kaptan ile çok sayıda WhatsApp mesajı bulundu. Jovan Vukotic'in öldürülmesinden bir gün sonra 9 Eylül 2022'de cinayetle ilgili haberi Bojanić'e göndermişti. Sorgusunda bu haberi neden gönderdiği soruldu ve şöyle yanıt verdi. 9 Eylül 2022 tarihinden 4-5 gün önce Zeliko Bojanić bana Hakan burada bir tane Sırp öldürülmüş İstanbul'da. Ben bu haberi araştırıyorum ama hiçbir yerden bulamıyorum. Nereden ulaşabilirim dedi. Arkadaşlarımın WhatsApp grubundan bana gelen bu haberi Zeliko'ya gönderdim. Jovan Vukotic bu mesajın gönderilmesinden bir gün önce öldürülmüştü. Bu durumda Bojanić cinayetten 4 gün önce bu suikast haberini istemiş olmalı. Yani öldürülmesinin an meselesi olduğunu biliyordu ya da Hakan Kaptan yanlış hatırlıyor. Hakan Kaptan Vukotic'e suikastı düzenleyen çeteye yapılan operasyonla ilgili haberi de 23 Eylül 2022 tarihinde yollamıştı. Bu haberi göndermesini Boyan için istediğini ifadesinde söyledi. Ayrıca gönderdiği mesajlar içerisinde uyuşturucu sevkiyatlarının yakalanmasıyla ilgili haber ve görüntüler vardı. Polis Hakan Kaptan'a uyuşturucu haberlerini neden gönderdiğini sordu. Uyuşturucu kaçakçılığı yapıyorlardı. Boyan için tekstil ticareti yaptığını, Karadağ'da otelleri olduğunu anlatan Hakan Kaptan, bu aşamada Boyan için uyuşturucu bağlantısı hakkında konuştu. Ben Boyan için uyuşturucu işi yaptığından şüpheleniyordum. Türkiye'den hiç çıkmıyordu. Uyuşturucu ile ilgili haber linklerini haberlerdeki şahısların sırf olmasından dolayı gönderdim. Zaliko Boyaniç ve Kristo'nun arkadaşı olan Marco olarak tanıdığım şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını tahmin ediyordum. 2-3 ayda bir Brezilya'ya gidip geliyordu. Bu içeriden ifadelere göre Boyaniç ve ekibi Türkiye'deyken uyuşturucu kaçakçılığına devam ediyordu. Ayrıca Hakan Kaptan ifadesinde Boyaniç'in en az 7 yıldır Türkiye'de bulunduğuna tanıklık ediyordu. Faruk Eri'yi 2015 yılında Brio restoranı açtığımda Aysu Baçeoğlu'nun erkek arkadaşı olarak müşteri vasfı ile tanıdım. İş yerine Aysu Baçeoğlu, Faruk Erik, Boris olarak tanıdığım Zeliko Boyaniç, Kristo Lompar ve Marco olarak tanıdığım şahıslarla birlikte geldiler. Hakan Kaptan, Risto Mijanović ve Jovan Vukotic'i tanımadığını, bu cinayetlerle hiçbir ilgisi olmadığını savundu. Kendisine ait lokantada Risto Mijanović'in kaçırıldığı suçlamasını kabul etmedi. Lokantada kaçırıldı. İddiaya göre Risto Mijanović öldürülen Jovan Jovanović'in cesedini ararken güvenini kazanan bir kişi tarafından İstanbul'a yönlendirildi. Aynı kişi ya da kişiler tarafından 9 Kasım 2020 günü bilgi verileceği söylenerek Uskumru köyde Hakan Kaptan'a ait Brio isimli İtalyan lokantasına çağrıldı. Bu lüks lokantadan içeri girdiğinde tuzağa düşmüştü. Burada elleri ayakları bağlandı, ağzı bantlandı ve Fiat Doblo araçla boyan için lüks sitedeki evine götürüldü. Polisin bu konuda bilgi edinebileceği bir yer ise Ormanada sitesinin kapısından giriş kayıtlarıydı. Kapıdaki güvenlik siteye giren tüm araçların plakası ve şoförünü kayıt altına alıyordu. O kapıdaki bariyer açılıp içeri giren bir aracın bagajında bağlanmış bir insanın olduğu 2 yıl sonra ortaya çıkıyordu. Polis siteye giriş kayıtlarını tek tek inceledi. Risto Mijanović'in kaçırılmasından bir gün sonra, yani 10 Kasım 2020 günü saat 12.06'da Hakan Kaptan kendi aracıyla siteye giriş yapmıştı. Sorgusunda bu sorulduğunda bazen personel olmadığında boyan için yemek siparişlerini kendisinin getirdiğini söyledi. Ama ifadesinin ön sayfalarında Risto Mijanović'in kaçırıldığı sırada yurt dışında olabileceğini anlatmıştı. Aynı gün yani Risto Mijanović'in kaçırılmasından bir gün sonra Boyan için bir misafiri daha siteye giriş yapmıştı. Güvenlik görevlisi ismi Chris Bey diye yazmıştı ama polis bunu Sırbistan'dan bilgi notunda ve ifadelerde yer alan Kavaç suç örgütü mensubu Kristo Lompar olarak değerlendirdi. Büyük olasılıkla öyleydi. Aynı gün Faruk Erik saat 17.16'da siteye giriş yapmıştı. Kaçırma olayından 3 gün sonra 12 Kasım 2020'de Chris Bey olarak kayıt açılan Kristo Lompar yine siteye gelmişti. Ormanada sitesinin giriş kayıtlarında Mario ve Mario ismine de rastlandı. Nisan 2020'de taksiyle Boyaniç'i ziyarete gelmişti. Taksiyle gelişlerinin plaka tanıma sistemi kayıtları incelendiğinde Avrupa yakasından geldiği anlaşıldı. Vukotic cinayetinin azmettiricisi olarak yakalanan Radoje Zivković, Mario adını kullanıyordu. Sarı saçlı ve sakallı adamın Kasım ayında Boyaniç'in villasına geldiğine dair kayıt yoktu. Elbette farklı isimle ya da araçtaki diğer kişilerin ismiyle giriş yapmış olabilirdi. Nitekim Risto'nun kaçırılmasından hemen önce şifreli mesajlaşma uygulamasında fotoğraflarını isteyen Radoje Zivković'ti. Bu olayla ilgili ifadesinde suçlamaları kabul etmedi, bir ilgisinin olmadığını savundu. Sırbistan'dan gelen bilgi notundaki isimlerin izleri Ormanada sitesinin giriş kaydında tek tek ortaya çıkmıştı. Kayıtta en dikkat çekici satırlardan biri ise temizlik şirketine aitti. Risto'nun kaçırılmasından 6 gün sonra 15 Kasım 2020'de Saral Temizlik Şirketi'nin minibüsü Ormanada sitesinin kapısından geçip boyan için villasına doğru gidiyordu. Sırbistan'daki işkence ve ölüm evlerinde olduğu gibi Sarıyer'deki villa cinayetten sonra temizlenmiş, duvarları, zemini, odaları kırılarak yeniden yapılmıştı. Risto kaptanın cesedi hiç bulunamadı. Aynı onun bulmak için uğraştığı Jovan Jovanovic'in cesedi gibi. Ormanada sitesi 167 numaralı villanın bahçesinde polisin açtırdığı çukur kapatıldı. Uyuşturucu baronu cezaevine konuldu. Metropoldeki zengin, huzurlu adada hayat kaldığı yerden devam etti. Baron nasıl yakalanmadı, kimler korudu? İstanbul'un göbeğinde Risto Mijanovic'in işkenceyle öldürülüp cesedinin yok edilmesinden 2 yıl sonra Zeliko Bojanić sorgulanıyordu. İfadesinde suçlamaları kabul etmedi. Özetle şunları söyledi. Bana Karadağ'dan kız kardeşim 10.000-15.000 avro para gönderir. Para elden gelir. Sahibi olduğum Duomo Hotel'den ve Karadağ'da sahibi olduğum mülklerden kira gelirim vardır. Sırbistan'a mobilya ticareti yaparak gelir sağlarım. Türkiye'de genellikle Jordan adını kullanıyorum. Bazıları Boris olarak bilir. Ben 2 Temmuz 2015 tarihinde Zeliko Bojanić pasaportumla Türkiye'ye geldim. Antalya'ya 2 haftalığına tatil amaçla geldim. Bir daha Türkiye'den ayrılmadım. Dünyada kırmızı bülten aranan kişinin Türkiye'ye kendi adıyla giriş yapmasına karşın 7,5 yıldır yakalanmadığı büyük bir soru işareti. Radoje Zivković'i, yani Sarı'yı, gazete haberlerinden tanıyorum. Hiç görüşmedim, konuşmadım. Oysa villasına Mario ismiyle gelen kişi Sarı'ydı. Kavaç çetesinin lideri Radoje Zivković'i küçük bir yer olan Kotor'da komşum olması nedeniyle tanırım. Bir lokantası olduğunu biliyorum. Yaş olarak çok büyük olduğum için samimiyetim yoktur. Yamyam lakabı takılan Radoje Zvicer, Kavaç çetesinin lideri ve iddiaya göre Bojanić bu çetenin bir mensubu. Milan Vujotic'i Karadağ'da arabasına bomba konulması nedeniyle gazetelerde çıkan haberlerden bilirim. Jovan Vukotic'i Karadağ'da benimle aynı şehirde yaşadığı için tanırım. Aramızda 20 yaş fark olduğu için samimiyetim yoktur. Risto Mijanovic'i tanımıyorum. İsmini İstanbul'da ölü bulunduğuna dair bir dedikodu nedeniyle bilirim. 1,5-2 yıl önce Karadağ ve Sırbistan'daki gazetelerden böyle bir bilgi okudum. Benim villama hiç gelmedi. Ben Jordan Angelov Belçev adına düzenlenmiş kimlik, sürücü belgesi ve pasaportu Kuzey Makedonya'da yaptırdım. Hangi ülkede yaptırdığımı beyan etmek istemiyorum. Bulgaristan kimliklerimi de hangi ülkede yaptırdığımı beyan etmek istemiyorum. Villamdaki tadilatları yenileme için yaptırdım. Bahçedeki depoyu bahçe işlerinde kullanacağım makineleri koymak için yaptırdım. Bahçe işlerini kendim yaparım. Risto Mijanovic'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma Jovan Vukotic'in öldürülmesinden sonra elde edilen bilgilerle açıldı. Aslında 2 yıl önce bilinen ve raflara gömülmüş bir cinayetti. Sansasyonel bir suikastla gündeme gelmese unutulup gidecekti. Risto Mijanovic'in öldürülmesiyle ilgili iddianamede 4 sanığa dava açıldı. Radoje Zivković, yani Sarı ve Kavaç çetesinin liderlerinden Milan Vujotic'in eziyet ederek öldürmekten cezalandırılması istendi. Hakan Kaptan ve Zeliko Bojanić için örgüte üye olmaktan cezalandırılması talep edildi. Hakan Kaptan yargılamanın başlangıcında tahliye edildi. Türkiye'de AKP iktidarında siyaset, bürokrasi, mafya, devlet, ticaret sarmalı bir anafora dönüştü, adalet dibe sürüklendi. Burada anlattıklarımızdan çok daha fazlası kulağımıza geliyordu. Ama yargının siyasi iktidarın çizdiği sınırlar içinde iddianame yazdığı, polisin kravatlı çetelerin talimatıyla durduğu yerde nasıl gazetecilik yapılabilir? Çok zor. Şunu soruşturmalarda aklın emrettiği sorular sorulmuyor. İpuçlarının peşinden gidilmiyor. Belgeli gazetecilik için kılı kırk yarıp bir iz bulamıyoruz. Soruşturmalardaki devasa boşluklara hayret ediyoruz. Jovan Vukotić ve Risto Mijanović cinayetlerinin izindeyken uyuşturucu baronlarının, katillerin oturum izinleri karşımıza çıkıyor. Bunların kimin sağladığı soruşturulmuyor. Sınırların baronlar için kevgire döndüğüyle yüzleşiyoruz. Sahte pasaportlarda kokain güzergahlarında gidip geliyorlar. Buna yol verenler sorulmuyor. Kara paranın milyarlarca dolarlık trafiği ifşa oluyor ama devlet kaynağını sormuyor. Aksine kirli parayı aklamaları için onlara yol gösteriyor. Balkan mafyasının babaları rezidanslarda, lüks villa sitelerinde yatırımlarla servetlerine servet katıyor. Bir Allah'ın kulu nereden geliyor bu para demiyor. Hesap verilmeyen, aklın mantığın kalmadığı bu ülke dünyanın mafyası için bir cennete, vatandaşları için ise bir cehenneme dönüşüyor. İki uyuşturucu kaçakçısı nasıl vatandaş oldu? Sadece oturum izinleri değil, Balkan mafyasından isimlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı aldığı örneklerle de karşılaştık. Üstelik bu olayda da Scagliari çetesinin adını göreceğiz. Nisan 2020, mafyanın şifreli haberleşme sistemi EncroChat'teki mesajları inceleyen Hollanda ve Belçika polisi devasa bir kokain sevkiyatını tespit etti ve çok ilginç bir baron ile karşılaştı. Flor Bressers, Belçika Antwerp'te yaşayan 33 yaşındaki Flor Bressers, kriminoloji alanında yüksek lisans yapmış eğitimli bir gençti. Aynı zamanda acımasızlığıyla ünlüydü. 2010 yılında Hollandalı bir uyuşturucu kaçakçısının parmaklarını budama makasıyla kestiği için parmak kesen lakabını almıştı. 2014 yılında ise İngiltere'den uyuşturucuyu getiremeyen bir çiçekçiyi kaçırıp usturayla kesmiş ve dövmüştü. 2020 yılında EncroChat'teki yazışmalar parmak kesenin Brezilya'dan Hollanda ve Belçika'ya kokain getirdiğini ortaya koyuyordu. Belçika Anvers'teki büyük bir su arıtma şirketi bu sevkiyatta kullanılmıştı. Deniz suyunu arıtarak içecek su elde etmeyi hedefleyen Criva Rochem Europa isimli şirket Brezilya'dan manganez ceferi ithal etmiş görünüyordu. Ancak konteynerlerde 3.2 ton kokain gizlenmişti. Yazışmaları takip eden Hollanda ve Belçika polisi operasyonlar düzenledi ve 1,5 ton kokain yakalandı. Uyuşturucu kaçakçılığına paravan olan Criva Rochem Europa şirketinin sahipleri ve yöneticileri tutuklanırken parmak kesen ile adamları kayıplara karışmıştı. Flor Bressers Avrupa'nın en çok aranan suçluları arasında yerini almıştı ve Güney Afrika'da gizlendiği sanılıyordu. Ancak hakkında kırmızı bülten çıkartılmasından 2 yıl sonra İsviçre Zürih'te yakalandı. Ailesiyle birlikte lüks bir hayat sürüyordu. Tutuklanarak Belçika'ya iade edildi. Yüksek lisans yaptığı için parmak kesenin yanı sıra üniversiteli lakabıyla da anılan suç örgütü lideri tutuklu yargılanırken önemli adamlarından iz bulunamamıştı. Parmak kesenin ortakları. 3.2 ton kokain sevkiyatının en önemli şüphelilerinden biri Bosna Hersek vatandaşı 38 yaşındaki Sani Almurda'ydı. Onun sağ kolu Arnavut Flamur Sinanaj ile bir süre Bosna Hersek'te gizlendiler. Sani Almurda parmak kesin ile ortak işler yapmıştı ama Jovan Vukotic'in yönettiği Scagliari çetesinin önemli bir üyesiydi. Ayrıca Tito lakaplı uyuşturucu kaçakçısı Edin Gassani'nin kara parasını Bosna Hersek'te aklayan bir sistemin içindeydi. Sani Almurda, Bosna Hersek'te kara para operasyonunun hedefi olunca yeniden ortalıktan kayboldu. Yanında Flamur Sinanaj da vardı. 2021 yılında Belçika'da Bruges mahkemesinde 3.2 ton kokain ile ilgili yargılanmaya başladılar. 3 Kasım 2022'de ise dünyada aranmaları için kırmızı bülten çıkarıldı. Belçika polisi 2023 yazında Sani Almurda ve Flamur Sinanaj'ın İstanbul'da olduğunu tespit etti. Kırmızı bültenle aradığı bu suçların iadesi için Türkiye'ye başvurdu. Belçika basını Temmuz 2023'te skandalı duyurdu. Türkiye, Sani Almurda ve Flamur Sinanaj'ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu ve iade edilemeyeceklerini bildirmişti. 2020 yılında kırmızı bülten çıkarılmadan önce 250 bin dolara İstanbul'da satın aldıkları gayrimenkullerle uyuşturucu kaçakçıları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılmıştı. Kırmızı bülten çıkarılmasa bile bu kişiler hakkındaki istihbarat bilgilerinin temin edilmesi gerekiyordu. Ama bu yapılmamıştı. Üstelik Yovan Vukotic'in öldürülmesiyle ilgili süreçte bu kişilerin isimleri hiç gündeme gelmemişti. Parayla Türk vatandaşlığı almış Skalyari çetesi üyeleri Vukotic öldürüldüğü sırada İstanbul'daydı. Vatandaşlık rezaleti. Belçika'nın iade başvurusundan sonra yaşananları ise sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın kaleminden okuduk. Sadece Flamur Sinan Ay değil, onunla birlikte eşi 3 çocuğu 8 Haziran 2020'de vatandaşlığa geçmişti. 4. çocuğu Türkiye'de doğunca doğal Türk vatandaşı oldu. Sinan Ay Türkiye'deyken Çin'den getirdiği trafoları Arnavutluğa sattığını söylüyordu. Belçika'nın iade talebinden sonra yakalanan Flamur Sinan Aş'ın vatandaşlıktan çıkarılması için çalışma başlatıldı. 4 Ağustos 2023'te Sinan Aş ve 3 çocuğunun vatandaşlığının iptaline karar verildi. Sinan Aş 7 Ağustos 2023'te Bodrum'da tatil yaparken otelde gözaltına alındı. Yurt dışına gönderilmek üzere Ula geri gönderme merkezine konuldu. Sinan Aş Türk vatandaşı olduğunu ve gitmek istemediğini söyledi. Davalar açılacağı ve sınır dışı işlemi uzun süreceği için yetkililer Sinan Aş'a kendi isteğiyle Türkiye'yi terk ettiğine dair belge imzalatmaya çalıştılar. İmzalaması halinde istediği bir üçüncü ülkeye gidebileceğini söylediler. Ama Sinan Aş imzalamadı ve direndi. Bunun üzerine önce Kırklareli Pehlivanköy geri gönderme merkezine, ardından Edirne geri gönderme merkezine, daha sonra yangın çıktığı için kapalı olan Çankırı geri gönderme merkezine konuldu. Burada 13 gün sivil kıyafetli kişiler tarafından tutuldu. Tüm bu süreçte kendi rızamla Türkiye'den ayrılıyorum belgesine imza atması için zorlanıyordu. 22 Eylül 2023'te ise Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Belçika'nın iade talebi nedeniyle tutuklandı ve Gerede L tipi cezaevine konuldu. Bir ay sonra ise Silivri F tipi cezaevine nakledildi. Sinan Aş'ın Türk vatandaşlığının elinden alınmasına karşı açtığı dava devam ediyordu. Üstelik Muğla, Kırklareli ve Edirne'de tutulmasına karşı şikayetlerde bulundu. Yani vatandaşlık verilen uyuşturucu kaçakçısından Türkiye kurtulamıyordu. 9. ayrımın sonu. Sayfa 99.